Ayrım 25.
Bu hürriyet kulağıma kötü şeyler fısıldıyor Oldrik. Duymak istemiyorum. Hayır, çalışacağım önce, araştıracağım. Bütün gücümü bu araştırmaya vereceğim. Bitkinlikten hürriyeti düşünemeyecek duruma gelinceye kadar çalışacağım. Yeter bu miskinlik. Demek aylardır ölüyormuşum ben. Peki bu nasıl iş Oldrik? Selim de başka türlü yaşadı. Yani yaşayamadı, öldü. Belki de bu görev size verildi. Selim sadece ışık mı tuttu Oldrik? Belki de Efendimiz. Hiç olmazsa düşünmeyi öğretseydi bana ölmeden önce. Bu kadar gizlenmeseydi. Gizlendiğini sanmıyorum Efendimiz. Biliyorum. Çok şey öğrendim Oldrik. Fakat ölümü onu gizliyor. Siz yaşayacaksınız Efendimiz. Ölümü bilerek yaşamak istiyorum Oldrik. Yaşamanın anlamını bilmek için ölümün anlamının karanlıkta kalmasını istemiyorum. Bütün ayrıntıları henüz bilmiyorum. Onu tanıyanları sorguya çekmeliyim. Onların gözlerinin içine, dudaklarının kıvrımlarına kadar bakarak Selim'in bıraktığı izleri öğrenmeliyim. Tabiat sırlarını bakmasını bilene açıklarmış. Yorulmadan, bıkmadan, görünüşe kapılmadan bakmalıyım ben de. Yenilgilerden usanmamalıyım. Selim'in parça parça olmuş resmini yapıştırmalıyım. Selim ne yaptı? Hep düşündüm, bunu öğrenmeliyiz. Ölmüş, çürümüş, soluk, yarısı kaybolmuş hayalleri. Kenarları sararmış, eksik, kopuk, silik, dağılmış, iplerle tutturulmuş hatıraları. Dosyaların, rafların, hafızaların köşesinde kalmış yaşantıları bulup çıkarmalıyım. Tozlarını silkelemeliyim. Daha düne kadar başka bir yaşantı sürdüren ben, ölümden kaçarken ölümün kucağına düşen ben, ucuz yaşantıların asıl kahramanı, ucuz şövalye romanlarının nesli tükenmiş son temsilcisi ben, bunu nasıl yapacağım? Ucuz geçmişimi nasıl inkar edeceğim? Son aylarda kurmuş olduğum Yumuşakçalar Krallığı'nın nimetlerini nasıl terk edeceğim? Yas yakışır Turgut Özben'e diyerek gülünç karalar mı giyeceğim? Oysa ne şenlikler yapıldı onun ölümünden sonra, ne ihanetler yaşandı. Günahlarımın ağırlığına dayanamıyorum Oldrik. Neden beni uyarmadın? Buna hakkım yoktu Efendimiz. Öyle güzel gürlüyordunuz ki size kapılmamaya imkan yoktu. Çevrenizdeki bütün sahtelikleri öyle güzel aydınlatıyordunuz ki. Bir daha göremeyecekler sizin gibi bir devi Efendimiz. Onların küçük yaşantılarının içinde ben de küçülmedim mi Oldrik? Ucuzluk bana da bulaşmadı mı? Hayır Efendimiz. Öyle içten yaşadınız ki bu kısa süren aydınlıktan yararlanamayacaklar ne yazık ki. Acıtmayan karanlıklarına dönecekler. Onların hissedemedikleri acılarını da siz içinizde taşıyacaksınız. Güzel bir rüyadan uyanmanın tatlı şaşkınlığını yaşayacaklar bir süre. Sonra unutacaklar. Unuttukları için de unutulacaklardır. Kendi güzelliklerini de eğer bir güzellikleri varsa unutacaklardır. Yalnız sizin içinizde yaşayacaklardır. Bunu bilmedikleri için de yaşadıklarını da bilmeyeceklerdir. Alışkınlıktan başka bir şey bilmedikleri için sizin de yokluğunuza alışacaklardır. Anlıyorum Oldrik. Neden daha önce söylemedin bana? O zaman yaşayamazdınız. Siz her şeyi yaşamalısınız efendim. Bütün güzellikleri görmelisiniz. İçinde en küçük güzellik olan bir şeyi bile tanımalısınız. Siz ne yaparsanız olur efendimiz. Beni şımartıyorsun Oldrik. Zarar yok efendimiz. Çünkü artık sizi kimse şımartmayacak. Beni korkutuyorsun Oldrik. Siz istemeyeceksiniz efendimiz. Güzellikleri kendiniz bulup çıkaracaksınız artık. Selim'in ölümünden de çıkarabilecek miyim? Çıkaracaksınız efendim. Çalışacağım Oldrik. Herkesi sorguya çekeceğim. Bu ölümden kimse sorumlu bulunmadığına göre, kimsenin bir çıkarı olmadığına göre, herkes yaşarken o öldüğüne göre bana yalan söylemeyeceklerdir. Hiç olmazsa görünür bir telaşları olmayacaktır. Kelimeleri seçerken çok titiz davranmayacaklardır. İsteyerek ya da istemeyerek boş bulunacaklardır. Kendilerini ele vereceklerdir. Selim'i ele vereceklerdir. Benim gizli niyetlerimi bilmedikleri için benden de kuşkulanmayacaklardır. Sakin görünüşümün altında yatan ürkütücü tasarılardan haberleri olmadığı için gerçeği çarpıtmaya kalkışmayacaklardır. Seslerinin çizgisinde hafif bir dalgalanma, kirpiklerde zamansız bir oynama bile beni uyaracaktır. Biz de kendimizi çok sıkmayacağız Oldrik. Soruşturmanın keyfini süreceğiz. Yeni insanlar tanıyacağız. Selim'in tanıdığı insanları. Selim'i tanıyacağız yeni baştan. Her gün yeni baştan yaşamak mümkün olacak mı dersin? Bir gün öncesine korkak bir bezirganlıkla sarılmadan yaşayabilecek miyiz? Yoksa yarından korktuğumuz için düne köle gibi bağlanacak mıyız? Yaşarsak göreceğiz Oldrik. Yaşamaktan korkmazsak göreceğiz. Ve bu dünyaya göstereceğiz. Onlar göremese de göstereceğiz. Gösterdiğimizi bileceğiz. Gitmeliyim Oldrik. Hemen işe girişmeliyim. Ertesi sabah erkenden şantiyeye gitti. Bağırdı, koştu, koşturdu, indi, çıktı. Gevşek duran bir amelenin elinden küreği kaptı, betonu karıştırmaya kalktı, utandırdı, kızdırdı, coşturdu, heyecanlandırdı. Onlarla çay içti, sigara ikram etti, sırtlarını okşadı, başlarına vurdu, müstehcen şakalar yaptı. Öfkeyle masayı yumrukladı. Bir söz üzerine öfkesi geçti. Yeniden başka bir aksaklığa öfkelendi. Sonunda iş yerindekileri öyle bir çalışma temposuna soktu ki içinden gülümseyerek akşama kadar kendilerine gelemezler dedi ve onlara fark ettirmeden birdenbire kayboldu. Ana caddeyi geçti, dar sokaklara saptı. Büyük apartmanlar seyrekleşti, sonra kayboldu. 2-3 katlı ahşap ve kâgir evlerin bulunduğu bir sokağa geldi. Henüz parke yapılmamış, Arnavut kaldırımı bir sokak. Arabayı sokağın başında bıraktı, yürüdü. 2 katlı, cephesi sonradan sıvanmış ahşap bir evin önünde durdu. Sıvalar yer yer dökülmüş. Üstü bir zamanlar mavi boyalıymış. Kapının tahtasından ahşabın damarları fırlamış. İhtiyar bir adamın kolu gibi. Üstünde eski Türkçe 2 sayı. Okuyamadı. Kapının pervazında bir sayı plakası. Eski sayıları ona bakarak tahmin etti. 2 zil var. Yanlarında yazı yok. İkisine birden bastı. Kapının yanındaki pencerede bir genç kızbaşı göründü. Kayboldu. Sonra aynı kızı karşısında gördü kapıyı açarken. Kız gülümsedi. Kimi aradınız? İlk izlenimleri daima iyidir benim hakkımda. Sonrakileri de iyidir. Kim aradığını söyledi. Burada oturuyormuş. Biraz çarşıya çıkmış. Şimdi gelecekmiş. İçeri girdi. Geniş bir taşlık. Duvarda bir eski zaman aynası, altında mermer kaplı yarım daire bir masa, oymalı. Hasır koltuk da olmalı diye düşündü. Evet, vardı. Koltuğa oturdu. Kız penceresinden göründüğü odaya girmesini rica etti. Siz kız kardeşsiniz değil mi? Evet, harap bir ev. Eski bir iki koltuk. Kumaşları yırtılmış, tahta kısımlarında cila kalmamış. Kaplamaları kalkmış iki sehpa, üstleri dalgalı deniz gibi. Duvara dayalı küçük bir masa. Üstünde kabı çıkmış bir radyo, kabuksuz bir meyve gibi. Lambaları, telleri meydanda. Duvarlarda kararmış çerçeveler içinde soluk fotoğraflar. Fesli, palabıyık adamlar. Beyaz elbiseli, uzun boyunlu kadınlar. Hepsi zayıf, melankolik bakışlı. Belki de resimlerin eskiliğinden öyle görünüyor. Genç kız karşısında oturuyor. Resimlerdeki gibi soluk beyaz yüzlü, uzun boyunlu. Hasta bir güzelliği var. Çorap giymemiş, çıplak bacakları düzgün. Elleri bakımsız, manikür yapmamış. Tırnaklarını kısa kesmiş. Acaba o mu? Olmadığını biliyorsun. İstediğim gibi düşünebilirim. Çok genç, çok mahzun görünüşlü. Fakat gülerken gördüm, mahzun değil. Dudaklarını ileri uzatmış çocuk gibi. İri siyah gözlerini dikmiş inceliyor beni korkusuz. Hiç çekingen değil. Hayır bu değil, Selim'i tanıyor. Acaba üzülmüş müdür? Kusursuz bir güzelliği var. Bakımsızlığının içinde daha çok belli oluyor güzelliği. Odanın içinde tek parlayan yer onun teni, saydam bir ten. Kendine çeki düzen verse bu kadar güzel görünmez. Hareketleri o kadar ağır ki insan sıcak bir yaz gününde güneşe bakarken duyduğu yorgunluğu yaşıyor onunla. Kısık bir ses, kesik bir konuşma. Kirpikleri havayı süpürüyor. Uzun ve dağınık. Her tarafı uçuşuyor. Bu dünyadan olmayan bir şeyler var tavırlarında. Aynı zamanda gizlemeye çalıştığı bir basitlik, haşinlik seziyorum. Özellikle başını yukarı kaldırdığı zaman biri ona bunu söylemeliydi. Yazık. Bununla birlikte nesli tükenmiş yaratıkların bilinmeyen bir dünyanın kokusunu getirmeleri gibi bir çekiciliği yayıyor çevresini. Turgut'un yıllardır unuttuğu, belki Aksaray'da çocukluğunu yaşarken kapılmış olduğu bir büyü, bir başkalık var tavırlarında. Kollarını kavuşturmuş, ayak bileklerini bitiştirmiş, misafiri yalnız bırakmamak için oturuyor. Herhalde Esat'ın arkadaşlarıyla da oturur. Selim'le de günlerce oturmuştur. Turgut'a tanımadığı için biraz yadırgıyarak bakıyor. Gelişi hakkında tahminler yürütüyor. Bu yabancı ile Esat'ın ne gibi bir ilişkisi olabilir? Fakat rahatsız değil. Durumdan memnun olduğu duruşundan belli. Duygularını saklamaya çalışacak kadar eğitimden geçmemiş. Turgut'un gözlerine korkusuzca bakıyor. Turgut da bu bakışların verdiği rahatlıkla yabancılık çekmeden çevresini inceliyor. Turgut'un radyoya baktığını görünce gülümseyerek "Abimin radyosu" dedi. Üst kattaki radyoyu beğenmiyor. Bunu çok rahat kullanıyormuş. Turgut kıza baktı. Sorgulu, yumuşak. Açıp kapaması kolay oluyormuş. Küldü. Ne uzun dişleri var. Onu sormamıştım. Selim'i sormuştum. Ayağını bir vuruyor yere. Ellerini hafifçe iki yana açarak anlatıyordu. Dirseklerini karnına dayamış. Sizin yanınızda ne kadar rahat hissediyorum kendimi diyordu. Bana güven veriyorsunuz. Öyleyimdir. Nasıl anladın hemen? Ne güzel kımıldıyorsun beyaz bacaklarını. İçgüdülerinle ne güzel düzenler kuruyorsun. Radyo çalışıyor. Sonra kapamak istediği zaman bir daha vuruyor ayağını yere, sönüyor. Güldüler, güldük. Ben yapabilir miyim dersiniz? Sanmam. Döşeme tahtalarının neresine vurulacağını bilmelisiniz. Ondan başka kimse yapamıyor bunu evde. Ellerini zarif bir hareketle birleştirdi. Turgut onu rahatsız etmeden odayı gözden geçirmeye devam etti. Burada ne arıyordun acaba Selim? Nasıl bir masal dünyası kurdun kendine burada? İki raflı küçük bir kitaplık. Altta sararmış ve uzun süredir dokunulmadığı belli olan eski dergiler, sinema dergileri, resimli tarihler. Üstte yeşil, mavi ciltli, ne olduğu anlaşılmayan kitaplar, beyaz kapaklarıyla kendilerini ele veren bakanlık klasikleri. Bu evde okumaya düşkünlük yok. Her tarafta görülen köhneliğe rağmen yaşamaya, hem de hareketli, canlı, hızlı yaşamaya düşkünlük var. Evin bütün loşluğuna rağmen bir aydınlık seziliyor. Gizli bir aydınlık. Genç kızın teni gibi bir aydınlık. Kitaplığın üstünde iki sigara tablası, yeşil camdan, kenarları kırılmış. Üstlerinde ezilmiş sigara küllerinden bir tabaka. Eski bir demir heykel. Yunan ilahlarından biri olacak. Yanında bir sigara paketi. Genç kız ayağa kalktı. Etekleri uçuşarak. Sigara ikram etmeyi unuttum. Bilmem içiyor muydunuz? Siz devresi. Kendi paketini çıkarmayı utandı. Patron Amerikan sigarası vermişti o sabah. Birinci içelim. Ucuzluğumuz uygun düşer. Sigarayı alırken eli genç kızın eline değer gibi oldu. Beni yaşlı mı buluyor acaba saçlarım dökülüyor diye. Biraz daha zayıf olmalıydım. İş hayatı insanı şişmanlatıyor. Evliliği nedense aklına getirmedi. Sürekli genç kalmak için ne yapmalı? Neşeli mi görünmeli? Neşeli mi? Sonra sebebi ziyaretimi söyleyince ne olacak? Bana bir soru sordu. Esat'ın arkadaşı mıyım? Bir bakımı. Bu sözden bir sonuç çıkarabileceğini sanmam. Çok akıllı değil. Herhalde ortaokuldan ayrılmıştır. Belki de enstitüye gitmiştir. Gitmemiştir. Ev kadınlığına özenmediği ortalığın durumundan belli. Hayat kadın olmaya niyetli. Kapı çalındı iki kere. Kız kalktı. Ağabeyimdir. Anahtarı ile hiç açmaz. Bu onun çalışı. Bir tüy gibi havaya kalktı. Turgut onun kapının arkasından kayboluşunu seyretti. Yıpranmış yüzü genç bir adam kapıda göründü. 40 yaşına yakın olmalı. Uzun boylu, kız kardeşi gibi uzun boylu, beyaz tenli. Duvardaki fotoğrafların son varisi. Zayıf vücudunun üstünde kocaman başı iğreti gibi duruyor. Turgut'a gülümseyerek baktı. Kız kardeşi gibi. Yumuşak bir bakış. Böyle durumlarda bir açıklama yapıldığı için, böyle alışıldığı için soruyorum diyen bakışlar. Ne isterseniz söyleyin. Hiçbir şey söylememeli. Öyle de olur diyor. Ah bir olabilse. İnsanlar o duruma bir gelebilse. Ben de bunu sağlamaya çalışıyorum Esat. Ziyaretimin asıl nedeni bu. İri patlak gözlerini kayıtsızca açmış. Acelesiz, telaşsız bekliyor. Çok uzun ve beyaz burnuna doğru kalın iki kaş iniyor. Çirkin denebilir bu yüze fakat ilginç. Turgut bir an ne diyeceğini bilemedi. Beni tanımazsınız gibi aptalca bir sözle konuşmaya başladı, sustu. Büyük bir güçlükle ağzını açtı yeniden. Aklına ilk gelen sözü söyledi. Selim'in bir arkadaşıyım. Sizinle görüşmek isterdim. Böyle şaşırırsan kimseye dikkat edecek durumda olamazsın. Esat'ın yüzüne baktı. Gülümseyişi kaybolmuştu. Kaçırdım. Yüzünün nasıl değiştiğini kaçırdım. Kız kardeşi de solgun, kapıya yaslanmış duruyor. Esat kız kardeşine baktı. Kız kardeşim Aysel, adınızı bilmiyorum. Kolay bir soru. Turgut. Turgut Özben. Okuldan arkadaşıydım. Hayvanlar gibi koklaşarak anlaşamıyoruz. Hazırlıksız geldiğim anlaşılıyor. İstemediğim sözlerle başlamak istemiyorum. Esat özenle bacak bacak üstüne attı, ellerini dizinin üstüne kenetledi, bekledi. Ben de bekliyorum. Ne demesini bekliyorum? Ne diyebilir? Ne istediğimi biliyor mu? Buyurun, emirleriniz Turgut Bey. Hangi konularda bilgi verebilirim size? Aysel, Selim Bey'in dosyasını getirin. Saçma, meslekten sorgu yargıcı değilim de Esat Bey. Aysel de Esat'ın yanına geldi, bir sandalyeye ilişti. Otururken de ne kadar hafif, hiç gürültü çıkarmıyor. Benim gibi sandalyeleri, koltuk yaylarını inletmiyor. Şişmanlığımdan utanıyorum. Yok canım, o kadar şişman değilim. Burada öyle oldum. Ağırlık ölçülerim değişti. Esat sessizliği bozdu. Siz de mühendis misiniz? Evet. Üniversitede aynı sınıftaydık. Ne kadar dostluk bilseniz. Her gün Esat'ın yüzüne baktı. Esat cevap bekliyordu. Demek konuşmadım. İçimden geçirdim sadece. Özür dilerim. Bugünlerde ikisini biraz karıştırıyorum da. Ulrik. Terlemeye başladığını hissetti. Ağzını açtı. Evet diyebildi. Bu fırsatı da kaçırdım. Esat bir deneme daha yaptı. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Gördün mü? Havadan sudan başlanabiliyor işte. Evet, Esat Bey. Siz de mi İstanbul'da oturuyorsunuz? Kalkıp gitsem mi? Bizi neden tanıştırmadın Selim? Şimdi daha iyi mi oldu? Korktuğun başına geldi işte. Onun ikimiz aynı odada oturuyoruz. Sen de ikimizi tanıştırmaktan ve bizimle birlikte olmaktan kurtuldum. Beni neden yalnız bıraktın? Üzüldüğümüz için böyle susarak oturuyoruz. Saygı duruşu. Evet, üzüntüden söyleyecek söz bulamıyorum. Meseleleri başka yönden ele alınca ilişki kurmak ne kadar zor oluyor. Selim'i anlatır mısınız bana dedi birdenbire. Hayır, önce kendinizi anlatın. Selim'in yakın dostu olduğunuzu biliyorum. Neden buraya geldiğimi merak ediyorsunuz. Belirli bir nedeni yok. Selim'i unutamadığım için geldim diyelim. Hayır, önce unuttum, sonra unutamadım. Susarsa sanki her şey bitecekmiş gibi aklına geleni söylüyordu. Belki siz de unuttunuz ya da herkes gibi üzüldünüz ve sonra sanki ben başka türlü mü yaptım? Onu gerçekten kaybetmenin acısını anlayabildin mi? Aradan aylar geçti. Ne kadar geçtiğini bile tam bilmiyorum. Ben ne yaptım? Hayır, bundan bahsetmeyelim. Fakat bu kadar zaman sonra daha dün ölmüş gibi telaş göstermenin, onun arkadaşlarını aramanın garipliği, artık üzülemez mi insan? Buna kimseyi inandıramaz mı? Onu bana anlatın, bana yardım edin diyemez mi? Çünkü onu sevenler onun böyle kaybolup gitmesine razı olamayacaklardır. Herkes bir yerinden tutup canlandıracaktır onu. Mesele onun ölmesi değil, yaşamasıdır benim için. Anlıyor musunuz? Belki bu sözlerimden utanacağım biraz sonra. Fakat buraya kadar geldiğime göre, bir kere söze başladığıma göre onu tanıyordunuz. Belki Selim de birdenbire bu eve gelip böyle sözler edebilirdi. Beni yeni tanıdığınız için garip gelmesin bu sözler. Böyle sözleri dinleyebildiğinize göre benim ne önemim var? Bazı şeylere kararlıyım. İlk olarak da... Başladığı gibi sustu birdenbire. Bütün hayatımızı yersiz çekingenliklerle mi geçireceğiz Oldik? Cesareti yalnız kafamızda mı yaşayacağız? Kendimden mi bahsedeyim önce dedi Esat. Turgut başını kaldırdı. Kötü bir şey yok. Kötü bir şey yok Oldik. Konuşacak, anlatacak. Derdimize bir yerinden dokunacak. Bizi yalnız bırakmayacak. Selim'e yaptığını bize yapmayacak. Bizim gibi o da bilmiyordu Selim'in nerelere vardığını. Benim önemli olduğumu sanmıyorum bu olayda Turgut. Bir iki yıldır görmüyordum Selim'i. Esat da olay dedi Oldik. Önemsedi. Onunla konuşulabilir. Biraz kendini anlattı Esat. Ne kadar anlatılabilirse. Hukuk fakültesine gidiyordu yıllardır. Bitireceğini ümit etmiyordu. Üniversitenin havasını seviyordu. Kantinde oturmak, toplanıp sinemaya gitmek. İmtihan zamanları, birlikte ders çalışmanın başka bir heyecanı oluyordu. Telaş içinde ders notlarının aranması. Kahvelerde, postanelerde, evlerde, sık sık güzel bahanelerle kesilen çalışmalar. Kırmızı kalemle önemli satırların altının çizilmesinde bile başka bir güzellik vardı. Paraya ihtiyacı olduğunu düşündüğü zamanlar bir işe girip çalışıyordu. Kendime göre güzellikler buluyorum yaşamakta işte dedi gülümseyerek. İstemediğim şeyleri yapmıyorum hiç olmazsa. Arkadaşlarım beni düzeltmeye çalışıyorlar. Fakat hepsi beceriksiz bu konuda. Belki siz de şimdi onlar gibi düşünüyorsunuz ya da düşünebilirsiniz. Her şeyi olduğu gibi kabul etmediğinizi seziyorum. Belki siz de Selim gibi Sezgi sözüne kızarsınız. Sizi kızdırmak için söylemiyorum. Fakat onu kızdırmayı severdim. Güzelleşirdi kızdırılınca. Yazık ki son zamanlarda uğramıyordu. Son defa 6 ay kadar önce gördüm onu yolda. Dalgın ve üzüntülü yürüyordu. Oyunlarından yorulmuş görünüyordu. Bütün oyunları ciddiye almaktan yorulmuştu. Esat bu yeni oyundan hoşlanmıştı. Öyle görünüyordu. Onun peşini bırakmamalıyım Oldik. Oyunu bizim gibi anlamıyor galiba. Fakat zararı yok. Oyunun farkında olması bile önemli. Kaç kişi kaldık şurada Oldik? Belki fakültedeki kız arkadaşlarıyla birlikte seyrettiği bir filmin heyecanını duyuyor. Farkında olmadan heyecanlandırdık onu. Siz de bir film kahramanıydınız efendimiz. Aysel de Selim'in adı odada duyulunca belirsiz bir kıpırdandı sanki. Sanki güzel gözlerinden bir gölge gelip geçti. Yoksa kirpiklerinin gölgesi miydi? Bir daha göremedim Selim'i. Ölüm ilanını da geç gördüm. Ben gittiğimde kimse kalmamıştı mezarlıkta. Aysel masumlaştı. Size bir kahve pişireyim dedi. Odadan çıktı. Selim'i lisede öğrenci olduğu yıllarda tanımıştım. Ben bugün olduğu gibi yeni üniversite öğrencisiydim. Beni bıraktığı yerde kaldım. Öğrencilikte, yaşadığım yerde. Onun ilk görüşümü çok iyi hatırlıyorum. Şu anda aramızda olsaydı bunu duyduğu için ne kadar sevinirdi. Arkadaşlarının onunla yaşadıkları her olayı hatırlamalarını isterdi. Çünkü o hiç unutmazdı. Gezintilerde bir kenarda durur, dalgın dalgın dolaşırdı. Konuşurken başını kaldırmaz, yalnız kendi söylediklerine önem verdiği sanılırdı. Belki kendi de fark etmezdi seyrettiğini, dinlediğini. Durmadan insanların peşinden koşardı. Gene de sanki yalnız kendisiyle ilgiliydi. Arkadaşlığımız ilerledikçe, Selim'de konuşma cesareti arttıkça, bana daha önce söylediğim sözleri kullanarak saldırmaya başlayınca şaşırdım. Herhangi bir tartışmada, gelişi güzel söylediğim bir sözü, tartışmayı kazanmak için inanmadan ileri sürdüğüm bir düşünceyi bana aynı kelimelerle tekrarlardı. Bütün şaşıran insanlar gibi, önce bütün gücümle savundum kendimi. İtiraz ettim. Söylemiş olduğum sözleri inkar ettim. Onu kızdırmak için bu sözlere başka anlamlar verdim. Böyle durumlarda nasıl öfkelenirdi bilseniz. En ağır kelimelerle hakaret ederdi. En kısa cümleyi aklında tutamayan, iki satır yazıyı ezberleyemeyen budalaların, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden iki yüzlülerin canı cehenneme diyerek kıpkırmızı kesilirdi. Söyledim ya, onu kızdırmaktan hoşlanırdım. Kızdığı anlarda yüzünün ifadesini, öfkesinin içtenliğini severdim. Söylenen sözlerin, yaşanan olaylardan önemli olduğunu Selim'de gördüm. Düşüncelerine büyük bir içtenlikle bağlıydı. Herkesi de öyle sanıyordu. Bu içtenlik, düşünmeyi meslek edinenlerin içtenliğinden çok farklı bir duyguydu. Mesleği sevmek gibi değil, hayatı sevmek gibi bir duyguydu. Camus'un ontolojik mesele yüzünden ölen kimseye rastlamadığım sözünü okuyunca, biri bu yüzden ölmeli, intihar etmeli diye bağırmıştı. Ona kimsenin soyut düşünceler nedeniyle kendini öldürmediğini söyledim. Benim de Camus gibi bir ahmak olduğuma karar verdi. Aysel içeri girdi, kahveleri getirdi. Konuşmadan içtiler kahvelerini. Bir kahve bile oyunu bozuyor. Uzun süre oynayabilmek için dinlenmesini bilmeli demek. Acele etmemeli. Önümüzde bütün hayat var. Hep aynı oyunu da oynamamalı, değil mi Esat? Son insan bıkar oynamaktan Selim gibi. Ay sen ne kadar güzel. Oyunu da var. Esat fincanı sehpaya koydu. Başlamak istiyor. İlk tanıdığım zaman Selim 15 yaşındaydı. Ona benden bahsetmişlerdi. İlgi çekici hikayeler anlatmışlardı hakkımda. Kendi yaşındakilerden hoşlanmazdı. Onları sert bulurdu. Bana da Selim için yaşına göre beklenmedik tarafları olan bir çocuk gibi bir takım sözler söylemişlerdi. Ben de onu görmek istiyordum. Fakat acele etmedim herhalde onun gibi. Onun kadar hızlı düşünmedim. Selim dayanamadı. Hemen görmek istedi beni. Aklına takılmıştı. Hemen görecekti beni. Bizim eve gelmişti. Buraya. Bir yaz günüydü. Sizin gibi haberim olmadan birdenbire çıktı karşıma. Benim sabahları geç kalktığımı söylemişlerdi. Kendi hesabına göre geç kalmaya çalıştı. Bana gene de erken geldi. Kapıyı çaldığı sırada tıraş oluyordum. Yüzümü sabunlamıştım. Evde kimse yoktu. Yalnız olmasaydım açmazdım kapıyı, değil mi Aysel? Aysel gülümsedi. Kapıyı açtım. Utanarak kapıda duruyordu. Sabunların arasından gülümsedim ona. Yüzümün durumu ona cesaret verdi. Kendini tanıttı. Selim denen harika çocuk karşınızda dedi. Beni tanıyacaksınız. Çekingen bir gülümsemeyle ekledi. Erken geldim galiba. Güldüm, rahatladı. Bekleneni verebildim mi? İçeri girdi. Onun anlaşacağımızı hissettim. Onu harika çocuk bulmalarından şikayetçiydi. Şımarıyorum, sonra öyle aptalca bir söz ediyorum ki hepimiz pişman oluyoruz. Oysa ben hiç yanlışlık yapmak istemiyorum. %100 saf bir harika çocuk olmak istiyorum. Çünkü %100 saf olan bir şey kendinin aynıdır. Ben de kendim gibi olmak istiyorum. Ona bu sözlerini ciddiye aldığımı söyledim. Hayır, ciddiye alınmak da istemiyordu. Odaya girince gene bir çekingenlik geldi üstüne. Sonradan anlattığına göre beni hazır bulacağını ve hemen çıkacağımızı kurmuştu. Yalnız benimle karşılaşmaya hazırlamıştı kendini. Evde kimse olmadığını öğrenince rahatladı. Biraz sonra Aysel geldi. Tanıştırdım. Durumdan pek memnun olmadı. Kendinden 2 yaş küçük bir kızın karşısında sıkıldı. Selim artık hepimizden küçük olacak Esat. Hepimiz yaşlanacağız. Saçımız dökülecek, derimiz buruşacak. Kendimizi aynada gördüğümüz ihtiyar suratımızla tanıyacağız. Fakat Selim hep 28 yaşında kalacak bizim için. Gençlik fotoğraflarımıza bakar gibi olacağız onu hatırladıkça. Selim hep genç kalacak. Babam onu hemen sevdi. Nedense ihtiyarlar Selim'i çok severlerdi. Bütün delice tavırları, alaycılığı, çekingenliği ihtiyarların yanında kaybolur, onlarla yaşıtmış gibi konuşurdu. Sonra da oturur, ülkemizdeki ihtiyarların ne kadar boş bir hayat sürdüklerini, savaştan sonra ülkede doğru dürüst adam bulunmadığı için bütün yerleri kaptıklarını ve bugün bile kimseye kaptırmadıklarını gülerek anlatırdı. Sokaklara adlarını vermişler. İster istemez zarfların üstüne defterlere yazıp duruyoruz onları. Böylece adları söylene söylene sonunda adam sanılıyorlar. Onlardan eski Türkçe kelimeler, ifade kalıpları kapmıştı.